Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakemattan 3. mukaddeme. İsrailiyatın bir taifesi ve Hikmet-i Yunaniye'nin bir kısmı daire-i İslamiyet'e duhul etmeleriyle din süsüyle görünerek efkarı ihtilale verdiler. Okuyacağımız bölüm İsrailiyat ve Yunan felsefesiyle alakalı. Bunların İslamiyet'e dahil olması ve bu münasebetle tefsir kitaplarına, İslami kitaplara yansımış şekli. Bunların bir değerlendirmesini okuyacağız. Şöyle ki, o Necip kavmi Arap, zamanı cahiliyette bir ümmet-i ümmiyeydiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, üç şey için Arap'ı sevin buyuruyor. Ben diyor Araplardanım. Kur'an Arapçadır ve cennet ehlinin de cennetteki dilleri Arapçadır. Belki de o cihetten Üstad burada o Necip kavmi Arap diyor. Çünkü İslamiyet'in temelinde onlar yer almışlar. Diğer milletlere onlar vesile olmuşlar. Ondan sonra başka yerlere de İslamiyet yayılmış. İşte Arap milleti başlangıçta cahiliye devrinde ümmi bir topluluk idi. Ümmi bir ümmet idi. Kur'an-ı Kerim'de oradan ümmiler ifadesi geçiyor. Mesela Cuma suresinde "Huvellezî ba'ase fil ümmiyyine rasûlen minhum." O Allah ki o ümmiler içinde kendilerinden bir peygamber gönderdi. Ümmiler demek buna mukabil ehli kitap olanlar var. Yani Yahudiler, Hristiyanlar kitap ehli. Onların az çok kitaptan nasibi var. Bir derece bir şeyler okumuşlar. Ve Araplar dediğimizde daha evvelinde öyle kitaptan nasipleri yok. Ve ümmi, okuma yazma bilmez bir topluluk halindeler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, o da ümmi. Ennebiyyül ümmi diye Kur'an'da o şekilde ifade ediliyor. Ümmi bir topluluk içinde ümmi bir peygamber. Vaktaki içlerinden hak tecelli edip İstidad-ı hissiyatları uyandı. Yani Allah-u Teala o ümmiler içinde bir tanesini özel bir terbiyeye mazhar kıldı. Allah ona bilmediklerini öğretti. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Üstad-ı Ezelisinden ders aldı. Böylece Kur'an'ın hakikatlerini çevresine anlatmaya başladı. O zaman o milletin kabiliyetleri inkişafa geçti, harekete geçti. Meydanda yol açan din-i mübini gördüklerinden umum rağbat ve meyilleri yalnız dinin marifetine inhisar eylediler. Yani evvelinde tamamen cahiliyenin hakim olduğu bir toplum iken kitaba muhatap oldular. Kitaptaki fevkaladeliği gördüler ve onunla kendilerine çekidüzen verdiler. Bütün rağbetleriyle dine yöneldiler. Burada belki şöyle bir incelik düşünülebilir. Mesela aynı devirde Roma İmparatorluğu var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam faraza Roma'da bir peygamber olarak gönderilmiş olsaydı oradaki insanlar okuma yazma biliyor. Oradaki insanlar devlet nedir biliyor. Bir takım kurallar var, kuralları biliyor. Peygamberimizin anlattıkları ve toplumu yetiştirmesi o kadar fark edilmeyebilirdi. Hani gecenin karanlığı ne kadar fazlaysa, az bir ışık bile yaksanız farkına varılıyor. İşte Arap Yarımadası'ndaki o insanlar cahiliyenin karanlıkları içinde. Hafiften de olsa bir aydınlıkları yok. Böyle olunca Peygamberimizin onları terbiye etmesi çok daha net olarak. Fakat kainatı olan nazarları teşrihat-ı hikemiye nazarıyla değil, belki istidraden yalnız istidlal içinde. Yani kainata bakarken, şu aleme bakarken Araplar Kur'an'dan aldıkları dersle doğrudan günümüzdeki fenler tarzında bakmıyorlar. Yalnız Allah'ın varlığına, birliğine delil olması ciheti. O yönüyle bakıyorlardı. Onların o hassas zevki tabiilerine ilham eden, yalnız onların fıtratlarına münasip olan geniş ve ulvi muhitleri ve safi ve müstahit olan fıtrat-ı asliyeleri talim ve terbiye eden yalnız Kur'an idi. Yani çevre geniş, etraf uçsuz bucaksız çöl, zihinleri meşgul edecek fazla bir şey yok ve günümüzdeki tarzda kalabalık bir hayat da değil. Mesela Mekke'nin nüfusu 10 bin civarındaymış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orada yani çok daha geniş, çok kalabalık olmayan o günün şartlarına göre orta büyüklükte belki bir şehirde Allah'ın dinini tebliğe başlıyor. Toplum hayatı nispeten sakin, zihinler safi. Böyle olunca peygamberin verdiğini almaya müsait. Daha evvelinde de onlara bilgi olarak gelmiş başka bir şeyler yok. Bu açıdan tamamen aç bir vaziyette, tamamen almaya müsait bir durumda. Dolayısıyla onları yetiştiren sadece ve sadece Kur'an oluyor. Kur'an-ı Kerim'den derslerini alıyorlar. Bundan sonra kavmi Arap, sair akvamı bel ettiği gibi, diğer kavimleri yuttuğu gibi, milleti sairinin malumatları dahi Müslüman olmaya başladığından, muharrefi olan İsrailiyat ise Vehb, Ka'b gibi ulema-i ehli kitabın İslamiyetlerinin cihetiyle Arapların hazain-i hayalatına bir mecra ve menfez bularak o efkar-ı safiyeye karıştılar. Burada İsrailiyat'ı anlatıyor. İsrailiyat, İsrailoğullarından bize gelen şeyler anlamında. Ama bu sadece Yahudilerle alakalı değil, Hristiyanlardan da gelen bilgiler var. İşte önceki din mensuplarından, kitap ehli olan kimselerden bize gelmiş olan bilgilere, kitaplarımıza geçmiş olan bilgilere İsrailiyat deniliyor. Peki bu nasıl oluyor? İşte Vehb bin Münebbih gibi, Kâb-ül Ahbar gibi zatlar, işte biri Yahudi, diğeri Hristiyan. Bu gibi zatlar İslamiyet'e girmişler. Art niyetle de değil. Gerçekten samimane Müslüman olmuşlar. Ama önceden getirdikleri bilgiler var. Önceden getirdikleri bilgileri de paylaşıyorlar. Tevrat'ta bu şöyle anlatılıyor. İncil'de böyle anlatılıyor. İşte bize ruhbanlarımız böyle anlattı gibi eskinin mazinin kültürünü getiriyorlar. Ve böylece Arapların diyor safi olan hayal hazinelerine bir mecra ve menfez buluyor. Oradan bu bilgiler girmeye başlıyor. Hem sonra da ihtiram dahi gördüler, hürmet dahi gördüler. Zira ulema-i ehli kitaptan İslamiyet'e gelenler, İslamiyet şerefiyle gayet celalet ve tekemmür ettiklerinden malumat-ı müzahrafi sabıkaları makbule ve müselleme gibi oldular, reddedilmedi. Yani bu zatlar Müslüman olduğunda, o zamanki Müslümanların çoğuna göre bilgileri daha fazla, eski kitaplarla alakalı bilgileri var. Bunları anlattıkları zaman kabul görüyor. Etraftaki insanlar hürmetle dinliyorlar. Günümüzden misal vermek gerekirse, mesela Garaudin, Fransız, solun fikir babalarındanmış Fransa'da. Daha sonra Müslüman oldu. Ve Müslüman olduktan sonra bu İslami konularda da kendi kanaatlerini anlattı. Ama bir anda hani bir boya küpü değil ki birden oraya girsin çıksın, rengi tamamen değişsin. Eski fikirleri de kendisinde var. Böyle olunca anlattığı bütün meseleler de tam da istikametli olmayabilir. Ama işte Garaudin böyle söylüyor, hani meşhur birisi. Artık herkes evet bu böyledir tarzında bir kanaat sanki meydana geliyor. Etkili oluyor. Günümüzde de bunun bazı örnekleri bu şekilde var. Zira ulema-i ehli kitaptan, ehli kitabın alimlerinden İslamiyet'e gelenler, İslamiyet şerefiyle gayet celalet ve tekemmür ettiklerinden malumat-ı müzahrefi sabıkaları, önceki müzahref bilgileri. Müzahref demek içlerinde böyle doğru bilgiler de var ama yalan yanlış bilgiler de var. Müzahref karışık olanlara deniyor. Bu şekilde karışık olan bilgileri makbul ve müsellem gibi oldu. Makbul bilgiler, doğruluğu kabul edilmiş bilgiler gibi kabul edildi, reddedilmedi. Çünkü İslamiyet'in usulüne müsaadim olmadığından hikayat gibi rivayet olunur iken ehemmiyetsizliği için tenkitsiz dinlenirler idi. Fakat Hayfa, ya ma teessüf, ne yazık ki, sonra hak olarak kabul edildiler. Çok şüphe ve şükükata, çok şüphelere ve tereddütlere sebebiyet verdiler. Yani bunların bilgileri içinde doğru olanlar var ama Doğru olmayanlar da var. Muhatapları, bu bilgilere muhatap olanlar, bunları o kadar ayırt edecek durumda da değil, hepsi doğru gibi kabul edildi. Kitaplara da bunlar geçti. Şöyle örnek vereyim. Mesela Musa Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle, Tur Dağı'nda Cenab-ı Hakk'ın vahyine mazhar oluyor ve kendisine Tevrat veriliyor. Ancak günümüzde böyle İslami bir takım kitaplara baktığımızda, hikayelerin anlatıldığı kitaplara, Hazreti Musa bir gün Tur'a giderken, yani sanki her gün Tur'a gidiyor geliyor, sanki her gün kendisine orada özel vahiy geliyor gibi, böyle bir anlatımla anlatılıyor. Peki bu anlatılanların bir kısmı acaba yanlış şeyler mi? Yanlış olmayabilir, doğru şeylerdir ama arada yanlışlar da olabiliyor. Herkes bunu tam muvazene edemediğinden doğru yanlış birbirine karışıyor. Ben bir tanesini anlatayım. Bir gün Hazreti Musa Tur'a giderken bir kişiye rastlıyor. Rastladığı kişi diyor ki, ya Musa, Rabbine benim için dua et, benim duamı kabul etsin. Sen bana şefaatçi ol, sen bir peygambersin diyor. Musa Aleyhisselam da Tur'da Cenab-ı Hakk'a dua ederken, ya Rabbi diyor, sana malum, yolda bir kulun beni çevirdi ve benden bir talebi oldu. Onun isteği neyse, onun isteğini ver ya Rabbi diyor. Cenab-ı Hak da tamam ya Musa diyor, onun isteği verildi. Musa Aleyhisselam dönerken sevinçle o zata bu haberi vermek istiyor. Ama bir de ne görsün? Bir arslan onun vücudunu paramparça etmiş. Arslan gelmiş ve işini bitirmiş. Paramparça olmuş cesedi. Musa Aleyhisselam bu manzarayı görünce tabii şaşırıp kalıyor. Ya Rabbi ben anlayamadım, bu ne demek oldu diyor. Cenab-ı Hak da bildiriyor ki, ya Musa, o benden çok yüksek mertebe istedi. Kendi gayretiyle öyle yüksek bir mertebeye ulaşamayacaktı. Ben böyle bir musibetle onu istediği mertebeye çıkardım. Şimdi böyle bir olay bizzat oldu veya olmadı bilmiyorum. Şu anda olduğunu bilmemiz için elimizde tam bir ölçü de yok. Tam bir kriter yok. Ama olabilir mi? Olabilir. Olmamış da olabilir. Fakat burada kıssadan hisse kabilinden demek ki bazılarının başına musibet geliyorsa onların derecelerini yükseltmek gibi bir hikmeti de var. En azından böyle bir dersi buradan alıyoruz. İşte bundan dolayı bunlardan ders alınabildiğinden böyle hikayeler çok daha reddedilmemiş. Evet olabilir mi? Olabilir denilmiş. Kitaplarda yer almış. Bir tanesini daha anlatayım. Abid bir zat ıssız bir adaya yerleşmiş. Dış dünyadan uzak kendi başına ömrünü ibadetle geçiriyor. Yani hayatta kimseye zararı yok. Çünkü başkaları yok zaten yanında. Ve tek başına inzivada geçen bir hayat. Gündüz oruç, gece ibadet. Neticede vefat ediyor. Diğer alemde işte kendisine soruluyor. Allah'ın lütfunu mu istersin yoksa yaptığın amellerin karşılığını mı? O ameline güveniyor. Yaptığım amelin karşılığını isterim diyor. Ve bunun üzerine amelleri tartılıyor. Ona verilen bir tek göz nimetinin bile karşılığı değil. Atın cehenneme. Cehenneme doğru götürülecek. Ama o anda o böyle aman ya Rabbi, lütfunu isterim, affını isterim diye feryat ediyor. Cenab-ı Hak da lütfuyla onu affediyor. Şimdi böyle bir olay bizzat oldu veya olmadı bilemiyoruz. Ama olabilir mi? Olabilir. Burada kıssadan hisse olarak en azından almamız gereken ders nedir? Kişi ameline güvenmemeli. Ömür boyu kimseye zarar vermemiş olsa, gece gündüz ibadet yapmış olsa bile Allah'ın o kadar üzerimizde nimetleri var ki nimetlerin şükrünü eda edebilmesi mümkün değildir. O halde insan ameline güvenmemeli. Bu kıssadan böyle bir ders alıyoruz. Ama olay birebir aynen oldu veya olmadı onu bilemiyoruz. Bir tane daha anlatayım. Hikayeleri dinlemek hoş gelir. Anlatılır ki şeytan Hazreti Musa'ya demiş, ya Musa ben insanlarla böyle devamlı uğraşmaktan, onları yoldan çıkarmaktan artık yoruldum. Rabbine benim için dua et de beni affetsin. Ben de ta ki artık insanlarla uğraşmayayım. Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi sana malum diyor, İblisin böyle bir isteği oldu, affedilmek istiyor. Cenab-ı Hak da ben demiş onu Adem'e secde etmedi diye huzurundan kovmuştum. Gitsin Adem'in kabrinin bulunduğu yere varsın. Oradaki toprağa secde etsin. O zaman onu affedeyim. Musa Aleyhisselam bunu iblise bildiriyor. Cenab-ı Hak böyle buyurdu. İşte Adem'in toprağına gitsin secde etsin. Bulunduğu yere gitsin secde etsin. Ben onu affedeyim diyor. Bunun üzerine iblis bütün iblisliğiyle diyor ki ben onun dirisine secde etmedim. Ölüsüne mi secde edeceğim? Ve yoluna devam ediyor bu şekilde. Şimdi bu olay da bizzat oldu veya olmadı bilmiyoruz. Ama en azından sembolik bir anlatım gibi. Huylu huyundan vazgeçmez derler. Şeytan da artık şeytaniyette tamamen rüsuh peyda etmiş. Dolayısıyla bundan vazgeçmeyecek. Belki bu mana böyle bir olayla veya sembolik bir anlatımla anlatılmış oluyor. Bu gibi meselelerde doğrudan ayette bu var mı diye sorulmaz. Hadiste bu var mı diye de sorulmaz. Dinin ölçüleri çerçevesinde bunlar değerlendirilir. Dinin ölçülerine tersse zaten kabul edilmez. Ama din bunları reddetmiyorsa öz itibariyle olabilir diye en azından bunlardan bir ibret almaya çalışılır. Hem de vaktaki şu İsrailiyat, kitap ve sünnetin bazı imaatlarına merci ve bazı mefahimlerine bir münasebetle mehaz olabilirler idi. Fakat ayet ve hadisin manaları değildi. Yani İsrailiyattan gelen bilgiler bazı ayetlerin ve hadislerin manalarını anlamamıza vesile olabilirler. Ve bir açılım yapabilirlerdi. Ama ayetin hadisin manası bu anlamına da gelmezdi. Belki faraza doğru olsalar idi, masadak ve efradından olmaları mümkün olduğundan sui ihtiyarlarıyla başka bir mehazı bulmayan veya atf-ı nazar etmeyen zahirperestler bazı ayet ve ehadisi o hikayat-ı İsrailiye tatbik ederek tefsir eylediler. Şöyle anlatayım. Mesela Musa Hazreti Adem Aleyhisselam'la alakalı Kur'an-ı Kerim'de işte ey Adem ve ey Havva cennete yerleşin. Bütün meyvelerden istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. وَلَا تَقْرَبَ هَذِي شَجَرَ ama şu ağaca yaklaşmayın. Burada hangi ağaç acaba? Bunu bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de isim vermiyor. Ne buğday diyor, ne elma diyor, ne incir diyor. Bir şey demiyor. Ama bazı İsrailiyattan gelen kaynaklarda incir diyenler olmuş. Belki buğday diyenler olmuş. Bazı şeyler söylemişler. Bunlar bizi bağlamaz. Bunlar ancak evet böyle de olabilir diye bir fikir verebilir. Yoksa ayetin manası budur anlamına gelmez. Halbuki Kur'an'ı tefsir edecek yine Kur'an ve hadisi sahihtir. Yani Kur'an'ın yorumunu neye dayanarak biz yapacağız? Kur'an'a dayanarak, Kur'an'ın birinci derecede tefsiri yine Kur'an-ı Kerim'ledir. Kur'an'ın bir kısmını tefsir eder. Mesela Yevmiddin, Meliki Yevmiddin, Fatiha'da okuyoruz. Din günü demek. Acaba din günü ne demek? وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُدِّنْ Bildin mi din günü nedir? ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُدِّنْ Sonra bildin mi din günü nedir? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا O gün hiçbir nefis başka bir nefse fayda veremez. وَالْاَمْرُ يَوْمَ اِذِلْ لِلّٰهِ O gün bütün emir Allah'ındır. Yani يَوْمُدِّنْ يَوْمُ الْجَزَى Hesap günüdür. Kur'an-ı Kerim'in bir başka bölümü bunu anlatıyor. Yine Fatiha'da mesela اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ diye صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Allah'ın bizi kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna iletti. Peki bu Allah'ın nimetine mazhar olanlar kimlerdir? Başka bir ayeti okuyoruz. فَاُولَٰئِكَ مَا الَّذِينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّالِحِينَ İşte diyor onlar Allah'ın nimetine mazhar kıldığı peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerdir. Demek ki اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ'in açıklaması bunlar. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Kur'an-ı Kerim bu şekilde kendi kendini tefsir ediyor, açıklıyor. Bir de hadis-i sahih, sahih hadisler. Demek ki sahih olmayan hadisler de var. Zayıf olanlar var. Hatta mevzu hadis denilen uydurma hadisler de var. Uydurma hadisle, o zaten hadis değildir de, hadis diye söylenen bazı ifadelerle ayetin açıklaması yapılmaz. Yoksa ahkamı mensuh olduğu gibi kasası, kısasları dahi muharref olan İncil ve Tevrat değildir. Yani Tevrat'ta, İncil'de bir takım hükümler var. Bunların bir kısmı Kur'an tarafından neshedilmiş. Hükmü ortadan kaldırılmış. Hükmü ortadan kaldırılmış kitapla sonradan gelen kitabın açıklaması yapılmaz. Veya oralarda bir takım kıssalar var. Bu kıssalar tahrif edilmiş. Zamanla değiştirilmiş, bozulmuş. Onlarla da yine Kur'an-ı Kerim açıklanmaz. Şöyle anlatayım. Oralarda kıssalar nasıl tahrif edilmiş? Yakup Aleyhisselam bir peygamber değil mi? Yahudilere göre de peygamber. Tevrat'ta şöyle anlatılıyor. Yakup Aleyhisselam bir gece karanlıkta sabaha kadar birisiyle güreşti. Rakibinin kim olduğunu bilmiyordu. Ve sonunda rakibini yendi. Meğerse Allah ile güreşmiş ve Allah'ı yenmiş. Yani bu dini ölçüler çerçevesinde kabul edilecek bir şey değil. Zannederim burada mecazi bir anlatım var. Yani Yakup Aleyhisselam biriyle güreşti ve sonunda galip geldi. Ve galip geldiği Allah idi. Bu böyle bir mana. Mecazidir. Şu manada olabilir. Yani sabaha kadar Allah'a yalvardı. Ve bu duaların neticesinde duası kabul edildi. Zannederim burada bir tercüme hatası var. Türkçe'ye veya başka dillere tercüme edilirken bu şekilde bir hata işlenmiş. Dolayısıyla kabul edemeyeceğimiz bir mana o kitapta şu anda var. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ın tahrif edildiğini söylüyor. Hahamlar tarafından. يُحَدِفُونَ الْكَلِمَ عَمَّوَادِئِهِ Onlar kelimeleri yerlerinden oynatıyorlardı. Bu manada ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla bazı böyle değişmeler yapılmış. Yine Kur'an-ı Kerim'de biz okuyoruz. Hazreti Lut peygamberlerdendir. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde kıssası anlatılan bir peygamber. Kavmi homoseksüel bir kavim. Erkek erkeğe münasebeti olan taşkın bir kavim. Ama Tevrat'ta okuduğumuz zaman Lut Aleyhisselam, yani haşa kaydıyla söylüyorum, kendi kızlarıyla münasebete giriyor. Acaba bırakın bir peygamberi, normalde aklı başında herhangi bir insan için bile düşünülemeyecek bir şey. Bırakın Müslümanı, gayrimüslim için bile düşünülemeyecek bir durum. Ama böyle bir anlatım günümüz Tevrat'ında yer alıyor. Dolayısıyla o gibi tahrif edilmiş kıssalar bizim için asla bir delil değildir. Evet, mansadak ile mana ayrıdır. Halbuki mansadak olmaya mümkün olan şey mana yerine ikame olundu. Çok da imkanat vukuata karıştırıldı. Şimdi mansadak ayrı, mana ayrı. Yine biraz önce verdiğim misale dönebiliriz. Mesela şu ağaca yaklaşmayın. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e ve Hazreti Havva'ya böyle buyuruyor. Bu buğday olabilir. Veya herhangi başka bir ağaç da olabilir. Bunlar mansadak olabilir buna. Ama ayetin manası bunu doğrudan belirleyen bir ifade değildir. İşte mansadak ayrı, mana ayrıdır. Ve çok da imkanat vukuata karıştırıldı. Olması mümkün olan şeyler sanki olmuş gibi öyle değerlendirildi. Buraya kadar okuduğumuz kısım İsrailiyattan bize gelen bilgilerin İslam kültürüne, literatürüne nasıl geçtiği ve ne durumda olduğu anlatıldı. Bundan sonraki kısımda da Yunan felsefesinin İslam dünyasına geçişi, bunun etkilerini anlatacak. Hem de vakta Hikmet-i Yunaniye'yi Müslüman etmek için, Yunan felsefesini Müslüman etmek için Me'mun'un aslında tercüme olundu. Me'mun, Abbas halifelerinden Harun Reşid'in oğlu, halife. Onun zamanında Beytül Hikme adıyla yerler kurulmuş, ilim merkezleri. Ve o ilim merkezlerinde Yunan felsefesi tercüme edilmiş. Ve eski Yunan'da gerçekten bir ilim de varmış. Mitoloji, felsefe, bir takım şeyler var. Bunlar bu şekilde İslam dünyasında tercüme ediliyor. Daha önce Yunan felsefesinde neler olduğunu bilmeyen İslam dünyası bu tercümeler münasebetiyle Yunan felsefesini de biliyor. Mesela Aristo, Sokrat, Eflatun, Platon veya diğer telaffuzuyla. Bunlar Batı'da iyi bilinir. Bunların felsefeleri bilinir. İslam dünyasında da çok iyi bilinir. Çünkü bunlar zamanında ders kitabı olarak da okutulmuş. Fakat pek çok esatir ve hurafatın menbaından çıkan o hikmet bir derece müteaffin olduğundan, safi olan efkar-ı arabın içlerine tedahül ettiğinden, bir derece efkarları karıştırdığı gibi tahkikten taklide bir yol açtı. Yani onların bilgilerinde de bir takım karışık bilgiler var. Ve o günkü Arap dünyasına, Müslüman Arap dünyasına bu bilgiler girince onların da fikirlerini bir derece karıştırıyor. Ve onları tahkikten taklide sevk ediyor. Hem de abaya hayat olan İslamiyet'ten karihayı fıtriyeleriyle istinbat etmeye kabil iken o hikmetin telemmüzüne tenezzül ettiler. Yani o günkü Müslümanlar fıtri kabiliyetleriyle, düşünme melekeleriyle doğrudan İslamiyet'ten bir takım neticelere ulaşabilecekken tuttular, Yunan felsefesinden ders almaya başladılar ve o felsefeye talebelik yaptılar. Evet, nasıl ki ihtilat-ı acam ile, yani Arap olmayanlarla Arapların karışmasıyla kelam-ı mudarinin melekesi fesada yüz tutmakla, asıl Arapça o zaman bozuldu. Muhakkikini ulema o melekeyi muhafaza etmek için ulum-u arabiyenin kavaidini tedvin ettiler. Yani Arapların fıtri bir Arapçası vardı ve güzeldi. Ama daha sonra başka milletler de İslam'a dahil olunca onlar da Arapçayla tabii meşgul oluyor. Zamanla Arapça dil özelliklerinde biraz böyle problemler yaşıyor. Başkalarının karışmasıyla. Bunun üzerine muhakkik alimler Arapçanın kurallarını ortaya koyuyorlar ve kitaplar telif ediyorlar. Öyle de şu hikmet ve İsrailiyattaki daire-i İslamiyet'e duhulleriyle beraber bazı nakkad-ı muhakkikin İslam temyiz ve tasfiyelerine teşebbüs ettiler. Fakat Hayfa tamamıyla muvaffak olamadılar. Yani Yunan felsefesinin tercüme edilmesiyle Müslümanların, bunlara muhatap olan Müslümanların zihinleri bir derece karıştı. İslam alimleri de onlardan ayıklamak için eserler yazdılar. Ama diyor maalesef tamamıyla muvaffak olamadılar. İmam-ı Gazali'yi bilirsiniz. İmam-ı Gazali Hüccetül İslam, İslam'ın delili olan çok büyük bir alim. Eserleriyle günümüzde de etkili olan bir insan. O zaman felsefe insanlar arasında çok revaç bulunca bakıyor ki İmam-ı Gazali insanlar felsefenin etkisi altında kalıyorlar ve Yunan felsefesinden epey etkilenmişler. Bunun üzerine önce felsefenin ne olduğunu anlatan kitap yazıyor ve orada felsefeyi, o günkü felsefeyi ana hatlarıyla değerlendiriyor. Ardından bunun tenkidini yapıyor. Ve onların nerelerde yanıldığını, nerelerde küfre düştüğünü, nerelerde yoldan çıktığını İmam-ı Gazali net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bunun neticesinde, bu eserin neticesinde İslam dünyası bayağı bu etkilerden kurtuluyor. Ama tümüyle de demek kurtulamıyor. Mesela kelam kitapları. Kelam kitaplarında felsefeden pek çok bilgiler gelmiş. O günkü Batı felsefesi diyebileceğimiz Yunan felsefesinden pek çok bilgiler gelmiş ve ona göre açıklama yapmışlar. O felsefenin düsturlarına göre orada açıklama yapmaya çalışmışlar. Halbuki o bilgilerde doğru olanlar da var, eğri olanlar da var. Bunların birbirinden ayrılması gerekiyor. İş bu kadarla da kalmadı. Çünkü tefsir-i Kur'an'a sarf-ı himmet edildiği vakit bazı ehli zahir Kur'an'ın nakliyatını bazı İsrailiyata tatbik ve bir kısım akliyatını dahi hikmet-i mezbureye tevfik ettiler. Yani şöyle oldu. İşte Kur'an'da anlatılanla Tevrat'ta anlatılan bir diyebilmek için bazı teviller yaptılar. Veya Yunan felsefesinin işte bu konuda anlattığıyla Kur'an-ı Kerim'deki bilimsel şu gerçek birbiriyle örtüşüyor gibi bunları söylediler. Çünkü gördüler ki Kur'an makul ve menkule müştemildir. Hadis de öyle. Yani Kur'an'da nakil yoluyla bize anlatılanlar var. Bir de doğrudan akla hitap edenler var. Hadislerde de yine aynı şekilde. İşte İsrailiyat kaynaklarından nakil yoluyla bize bilgiler geliyor. ve Batı felsefesinden, Yunan felsefesinden de aklın ürünü olan bir takım bilgiler bize geliyor. Sonra kitap ve sünnetin bazı nakliyat-ı sadıkalarıyla bazı muharref İsrailiyatın ortasında bir mutabakat ve bir münasebet istinbat ettiler. Yani bunların aslında aynı yere çıktığını, birbirine mutabık olduğunu, uygun olduğunu göstermeye çalıştılar. Hem de hakiki olan akliyatlarıyla mevhum ve mümevveh olan şu hikmet arasında bir müşabehet ve muvafakat tevehüm eylediklerinden şu mutabakat ve müşabeheti kitap ve sünnetin manalarına tefsir ve maksatlarına beyan zannedip hükmeylediler. Yani bu günümüzde de benzeri bazen oluyor. Diyelim Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresinde وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَ بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ buyurulmuş. Semayı biz bina ettik ve onu genişletmekteyiz. Big Bang teorisi diye bir teori var. Fizik dünyasında kabul görmüş bu teoriye göre kainat devamlı genişliyor. Şöyle örnek veriliyor. Mesela bir balon, benek benek noktalar koysak, sonra da onu şişirsek, üfledikçe, o şiştikçe aralarındaki benekler arasındaki mesafe artacaktır. Büyüdükçe artacaktır. İşte şu anda da kainatta bir genişleme olduğunu ilim dünyası kabul ediyor. Olabilir, bunu reddetmiyoruz da. Ancak işte Kur'an'ın anlattığı da doğrudan budur. Ayet-i Kerime de Big Bang teorisini teyit ediyor diyecek olursak orada problem olur. Diyelim gün geldi, Big Bang teorisi çürütüldü. O zaman ayet yanlış söylüyor mu diyeceğiz? O tarz diyemeyiz. Ayetin anlattığı şu, semayı biz kudret eliyle bina ettik ve onu genişletmekteyiz. O Big Bang teorisine uygun gelir veya gelmez, orası bizi o derece ilgilendirmiyor. Yani bu konuda esas olan Kur'an'ın bize bildirmiş olduğu esastır. Yoksa illa bunu falanca teoriye uyduracağız diye bir şeyle mükellef değiliz. Kella sümme kella. Haşa ve kella. Zira kitab-ı mucizül beyanın mistakı icazıdır. Kur'an'ın doğruluğunu gösteren, işte felsefeye uygunluğu, bilimlere uygunluğu değil, onun mucize oluşudur. Yani Allah'ın kelamı oluşudur. Müfessiri eczasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını tefsir eder. Manası içindedir. Yani dıştan illa takviyeye ihtiyacı yoktur. Sadefi de dürdür, meder değildir. Sadef, inciyi bilirsiniz. İnci oluyor, bir de onun dışından şöyle bir mahfazası oluyor. O açıldığı zaman içinden inci çıkıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in diyor sadefi, yani lafızları, onlar da inci gibidir. Fazlalık bir madde değildir. Ve onun içinde bulunan lafızların içinde bulunan bir incidir. Meder değildir. Çakıl taşları değildir. Faraza bu mutabakatı izhar etmekten maksat o şahidi sadıkın teskisi için olsa da yine abestir. Yani iyi niyetle bu yapılıyor. Bakın bilim böyle söylüyor, Kur'an da böyle söylüyor demek için bu yapılıyor. Ama bunu anlatırken bazı insanlar bilimi asıl yapıyor, Kur'an'ı ona tabi kılıyor. Bu uygun bir şey değil. İşte Kur'an böyle söylüyor, bilim de onun arkasından gidiyor. Bilim de bunu takviye ediyor diyebiliriz. Ama önce bilim böyle söylüyor, Kur'an da bunu söylüyor dersek, bilimi asıl yaparız ve Kur'an'ı ona tabi yapmış oluruz. Zira Kur'an-ı Mübin ona mekale-i inkiyadı teslim eden öyle akıl ve naklin tezkiyelerinden pek yüksek ve ganidir. Çünkü o onları tezkiye etmezse şehadetleri mesmu olamaz. Yani asıl olan Kur'an'ın onları doğrulaması, yoksa onların Kur'an'ı doğrulaması değil. Evet, Süreyya'yı serada değil, semada aramak gerekir. Yani Süreyya bir takım yıldızı. Süreyya ise o semada aranır. Yerde Süreyya takım yıldızı aranmaz. Kur'an'ın manasını da yerde aramak değil, semavi kaynaktan, doğrudan kendisinden veya Peygamberimizin açıklamalarından aramak gerekir. Bilimden payandalar koymaya lüzum yok. Kur'an'ın mealesini de esnafında ara. Kur'an'ın manalarını sadeflerinde ara. Kur'an'ın sadeflerinde. Yoksa karma karışık olan senin cebinden arama, zira bulamıyorsun. bulsan da sikke-i belagat olmadığından Kur'an kabul etmez. Zira mukarrerdir. Asıl mana odur ki elfaz onu sımahta boşalttığı gibi, yani kulağa boşalttığı gibi, zihne nüfuz ederek vicdan dahi teşerrüf etmekle ezahiri efkarı, fikir çiçeklerini feyziyap eden şeydir. Yani asıl mana nedir? Bir manayı ifade ederken bazı lafızlar kullanıyoruz. Kulağa bunlar ulaşıyor. Oradan zihne nüfuz etmeli. Zihin de bunları almalı. Vicdan dahi teşerrüf etmeli. Vicdan da böyle içmeli, tasdik etmeli. Ardından da fikir çiçeklerini feyziyap etmeli. Onları beslemeli ve onları fikir çiçeklerini meydana getirmeli. Yoksa başka şeyin kesreti tevavvulünden senin hayaline tedahül eden bazı ihtimalat veyahut hikmetin ebatılından ve hikayatın esatirinden sirkat edip, hırsızlayıp, cepte doldurarak, sonra ayat ve hadisin telafinde gizletmek, çıkartmak, elde tutmak, çağırmak ki, budur mana geliniz alınız dediğin vakit alacağın cevap şudur. Yani bir insan, şöyle anlatmaya çalışayım. Kur'an'da var olanlar gösterilmeli ama kendi zihnimizde teşekkül etmiş olan manalar Kur'an'danmış gibi anlatılmamalı. Şimdi ben bazılarını biliyorum. Kur'an böyle söylüyor diyor. Halbuki Kur'an'da öyle bir ayet yok. Kendi anladığını ayet gibi anlatıyor. Kendi zihninde teşekkül eden manayı o tarzda anlatıyor. Bu son derece tehlikeli olan bir durum. Yani bir şeyle zihnen meşgul, zihninde bir mana meydana geliyor. Bunu Kur'an'a dayandırmak istiyor. Ona uygun bir ayet görürse, bak Kur'an da böyle söylüyor. O zaman kendi fikrini asıl yapmış olur. Kur'an-ı Kerim'i buna alet etmiş olur. Yani mesela tartışmalı bir konu, laiklik. Bakıyorsunuz bazıları la ikrahe fiddin ayetini laikliğin esası olarak görüyor. Yani kendi zihninde teşekkür etmiş bir mana var. İşte onun zihnine göre laiklik şudur. Kur'an'dan da delil olarak bu ayet laikliği zaten benimsemektedir gibi böyle değerlendirme yapıyor. Halbuki bunu din ve vicdan hürriyeti şeklinde anlamak, hiç laiklikle bağlantısını nazara vermeden doğrudan ayetin manasını söylemek en güzeli. Çünkü diğerinde tartışmalar olabilir. Yahu alacağın cevap şudur o zaman. Yahu işte senin manan siliktir. Sikkesi taklittir. Sikke, paralarda sikke oluyor ya. Hani parayı da taklit ederler malum. O zaman o işi yapanlara kalpazan deniyor. Gerçek para gibi piyasaya sürüyorlar. Ama anlayan anlıyor ve o paraları deliyorlar. O paraları tedavülden kaldırıyorlar. Demek ki bir gerçek para var, bir de sahte para var. Onun gibi bir gerçek mana var, bir de sahte manalar var. Bunları birbirinden ayırt etmek gerekir. Nakkadı hakikat reddeder. Hakikatın nakkadı tenkitçisi olan şey onu reddeder. Şöyle anlatayım. Diyelim bana içinde bir derece bakır dolan bir altın getirilse ben anlamam. Çünkü sarraf değilim. Ama sarrafa götürüldüğü zaman sarraf şöyle bir yapıyor. Hemen oradan anlıyor nasıl anlıyorsa. Parayla devamlı iç içe olanlar da şöyle sahte olan bir paraya baktıklarında bu para sahtedir. Ya renginden anlıyor ya başka bir alametten anlıyor. İşte buralarda sahte para nasıl tedavüle sürülüyorsa bazıları da sahte manaları Kur'an'lanmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Sikkesi taklittir, nakkad hakikat reddeder, sultan-ı icaz dahi onu darp edeni tard eder. Onu yani darphanede basanı kovar. Sen ayet ve hadisin nizamlarına taarruz ettiğinden ayet şikayet edip hakimi belagat senin hülyanı senin hayalinde hapsedecektir. Yani sahte para basan yakalandığı zaman mahkemeye veriliyor, adamı hapse atıyorlar. İşte sahte manalar söyleyenler de belagat noktasından değerlendirildiği zaman onların cümlelerinin sahte para gibi olduğu görülecektir. Ve o mana o zaman onun hayalinde hapsedilecek. Dışarıya çıkarılmayacak. Ve müşteri hakikat dahi, hakikat müşterisi dahi senin bu metaını almayacaktır. Zira diyecek, ayetin manası dürdür, bu ise mederdir. Ayetin manası inci ama bu bir çakıl taşı. Hadisin mefhumu müheç, yani ruh gibi hayat verici böyle, bu hemeçtir. Bu ise kıymetsiz bir şeydir diyecek. Tenvir için bir darb-ı mesel. Darb-ı mesel, yani atasözü gibi sözlere darb-ı mesel deniyor. Kürtlerin emsali edebiyesindendir. Edebiyattaki mesellerindendir. Bir adamın ismi Alo imiş. Bal hırsızlıyordu. Ona denildi, hırsızlığın tebeyyün edecektir. O da aldatmak için bir boş petekte yabancı arıları doldurup balı başka yerden hırsızlar küvarda, yani kilerde saklıyor idi. Biri sual etseydi derdi, bu bal mühendisi olan arılarının sanatıdır. Sonra da arılarıyla konuştuğu vakit müşterek bir lisan ile, ortak bir dil ile fız fız jive hingivin jimin derdi. Yani tanın sizden, bal benden. Zannederim anlaşıldı. Adam bal hırsızlığı yapıyor. Ancak hırsızlığı ortaya çıkmasın diye yabani arıları varmış. Ve işte bu ballar bu arılarımın mahsulü diyor. Tabii ki yabani arıdan bal meydana gelmez. Ve onlarla konuşurken de diyormuş, arılarıyla konuşurken vız vız sizden, bal benden. Evet. Ey teşehhi ile, teşehhi ve heves ile tevil edici efendi, bu teşbih ile teselli etme. Zira bu teşbih temsildir. Senin manan bal değil, zehirdir. Yani o adamın yine de kovanında bal var. Ama kendi zihninde meydana gelen manaları Kur'an'dan gibi gösterenler bal değil, zehir veriyor bu insanlara. Senin manan bal değil, zehirdir. O elfaz arılar değil, belki kalp ve vicdana ervah-ı hakaiki vahyeden o kitab-ı kamilin kelimatı melaike gibidir. Hadis, madeni hayat ve mülhimi hakikattır. Kur'an-ı Kerim'in birinci derecede tefsiri, yine Kur'an ayetleriyle olan tefsirdir. İkinci derecede tefsiri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamalarıdır. Ve hadis bu açıdan son derece önemli. Hadisi bilmeden Kur'an'ı anlamak mümkün değildir. İşte günümüzde bazı ehl-i ilim dediğimiz insanlar hadisi devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Ve o zaman dini meselelerde bir kaos, bir kargaşa meydana geliyor. Halbuki hadis madeni hayattır. Hayatın madeni ve mülhim hakikattır. Hakikati bize ilham ediyor. Elhasıl ifrat gibi tefrit de muzırdır. İfrat tefrit iki uç. Yani diyelim İsrailiyattan gelen hiçbir rivayeti kabul etmemek, bu ifrat olur. Her şeyi kabul etmek tefrit. Hani biri ifrat, diğeri tefrit olur. Ortasını bulmak lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ortasını bulmuş. Veya bu aynen ilimler için de yine aynı ölçü kullanılabilir. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ehli kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de etmeyin. Deyin ki biz Allah'ın indirdiğine iman ettik. Allah ne indirmişse onlara iman ettik deyin. Dolayısıyla şu anda Tevrat'ta, İncil'de yer alanlar tümü yanlış demek değil. Allah ne indirmişse amenna ve saddakna. Tümünü kabul edersek yanlışları da kabul etmek gibi bir durumla karşı karşıya kalırız. Öte yandan tümünü reddedersek doğru olanları da reddedebiliriz. Bu açıdan ihtiyatlı olmak gerekiyor. Veya diyelim Big Bang teorisini örnek vermiştim. Big Bang teorisi illa yanlış demek değildir. Ama ihtiyatla karşılıyoruz. Zamanla yanlış da çıkabilir. Bu açıdan ihtiyatla karşılıyoruz. İnsanlar yanılabilir. Teorik konularda yanılabilir. Batlamyus teorisi diye bir teori var. Batlamyus teorisi dünyayı kainatın merkezine koyuyor. Güneşi dünyanın etrafında döndürüyor. Dünyayı düz olarak kabul ediyor. Bu binlerce yıl insanların kabul ettiği bir fikir. Ama daha sonra bunun yanlış olduğu anlaşıldı. Yani topyekun insanlık bile yanılabilir. Bu açıdan son sözü bilime söyletmek değil, Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerine göre değerlendirmek gerekiyor. Son söz Allah'ındır. Ve la ya'lemul gaybe illallah, gayb ancak Allah bilir. Kul innemel ilmu indallah. De ki gerçek ilim Allah katındadır. Bu ölçülere göre değerlendirildiğinde bilimden bize gelen bir takım gerçekleri, İsrailiyattan bize gelen bir takım rivayetleri daha iyi değerlendirebiliriz. Fakat ifrat tefritte sebep olduğundan daha kabahatlidir. Evet, ifrat ile müsamahanın kapısı açıldı. Çürük şeyler o hakaiki âliyeye karıştığından ehli tefrit ile insafsız olan ehli tenkit gayet haksızlık olarak şu çürük şeylerin yüzer mislini olan hakaiki âliye içinde gördüklerinden ürktüler, nefret ettiler, haşa lekedar ve kıymetsiz zannettiler. Acaba defineye hariçten girmiş bir silik para bulunsa veyahut bir bostanda başka yerden düşmüş olan çürük vacı bir elma görünse hak ve insaf mıdır ki umum defineyi kalp ve umum elmaları da acı zannedip vazgeçmekle lekedar edilsin. Bu çok şahane bir ölçü. Diyelim ki bir hazinemiz var. Ancak o hazine içinde hariçten girmiş bir yabancı para da var. O para da sahteymiş. Hazineyi kıymetten düşürmez. Ne yaparız? O sahte olanı oradan çıkarırız. Diğerlerinden istifade ederiz. Veya bir bostan, o bostana dışarıdan bir elma düşmüş ama çürük bir elma, çürük bir meyve. Sırf o çürük meyveyi görüp de bu bostandan istifade edilmez diyemeyiz. O çürük elmayı atarız, diğerlerinden istifade ederiz. Şunu söylemek istiyorum. Şu anda tefsir kitaplarında ve İslami bazı eserlerde kalp para misali, sahte para misali, İslamiyet'in malı olmayan bazı şeyler var. Çürük elma misali, yemememiz gereken, uzak kalmamız gereken bazı şeyler var. Bunlar İslam'ın malı değil, hariçten İslamiyet'in hazinesine girmiş, İslamiyet'in bahçesine girmiş. Böyle yabancı maddeleri tespit ettiğimizde bunları ayıklamak gerekiyor. Ayıklarız, diğerlerinden istifade ederiz. Hatime, bu mukaddemeden maksadım efkar-ı umumiye bir tefsiri Kur'an istiyor. Kamuoyu, efkar-ı umumiye kamuoyu. Efkar-ı amme de denilir. Kamuoyu bir Kur'an tefsiri istiyor. Evet, her zamanın bir hükmü var. Zaman dahi bir müfessirdir. Yani bunlar çok güzel cümleler. Zaman dahi bir müfessirdir. Kaydını ishal etse itiraz olunmaz. Yani zaman dahi bir müfessir şu anlamda. Diyelim Kur'an-ı Kerim kiramen katibin ya'lemuna ma tef'alun buyuruyor. Kiramen katibin melekleri siz ne yaparsanız bilirler. Muhammed Abduh bu ayeti değerlendirirken diyor ki kiramen katibinin varlığına biz iman ederiz. Yani melekler vardır ve insanın amelini kaydederler. Ama yanlarında kağıt kalem mi taşırlar? Not defterleri mi vardır? Orayı bilemeyiz diyor. Oralar gaybidir diyor. Peki biz şu anda bilebiliyor muyuz? Hayır, şu anda biz de bilmiyoruz. Ama biz zamanın getirmiş olduğu imkanlarla Muhammed Abduh'a göre ayeti daha kolay anlayabiliyoruz. Ne gibi? Bulunduğumuz ortamda kayıt cihazı varsa işte bütün konuşmalarımızı, bütün hal ve hareketlerimizi kaydediyor. İşte meleklerin kaydetmesinin bir misali. Gizli bir kamera veya herhangi bir kayıt cihazı oradaki konuşmaları belirlemek için yeterli. İşte bu zamanla anlaşılıyor. Veya diyelim Kur'an-ı Kerim'de insanı biz parmak ucuna varıncaya kadar tekrar diriltmeye kadiriz buyurulmuş. 19. yüzyılda bunun farkına varılmış. Veya işte Allah iki denizi birbirine salıvermiş. Ama birbirlerine karışmaya bir engel var. Kaptan Cousteau denizlerin sularının birbirine karıştığını ama özelliklerinin yine farklı farklı olduğunu ilmen ortaya koyuyor. Bunu yeni bir buluş olarak ilan ettiğinde kendisine diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de bu zaten var. Ve gerçekten Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı yerde Furkan suresi bir de Rahman suresinde bu anlatılıyor. Belki ayetin çok başka cihetleri de var. Anlattığı başka çok hakikatler de var da böyle bir manaya da işareti var. Dolayısıyla zaman Kur'an'ın daha iyi anlaşılmasına vesile oluyor. Şöyle bir şey var. Onu da bu münasebetle ben sizlerle paylaşmış olayım. Acaba biz Kur'an-ı Kerim'i böyle bizden öncekilerin anladığı gibi anlamaya mecbur muyuz? Bazı zatlar böyle demiş. ve demişler ki Selefi Salihin nasıl Kur'an-ı Kerim'i anlamışlarsa biz de öyle anlamaya mahkumuz, mecburuz, başka türlü anlayamayız. Burada bence bir ihtiyat kaydı bırakmak lazım. Elbette onların anlayışlarından istifade edeceğiz ama yeni bir manayı biz yakalayabilmişsek o yeni manayı da başkalarıyla paylaşacağız. Bundan dolayı zaten Kur'an-ı Kerim her asırda yeni müfessirler tarafından da tefsir edilmiş, bütün zamanlara hitap ediyor. Yoksa sadece asr-ı saadette neler denildi, o bilgilerle kalırdık. Sonraki dönemlerde de yeni yeni manalar, mana derinlikleri insanlara gösterilmiş. Bu noktada İmam-ı Azam şunu söylüyor, diyor ki sahabenin sözünü elbette nazar itibarı alırız. Kur'an nasıl anlamışlar bakarız. Ama bu doğrudan kendi içtihatlarıysa bizi bağlamaz diyor. Hümür rical, nahnur rical diyor. Onlar adam, biz de adamız. Yani biz de bu konuda kendi kanaatimizi ortaya koyarız diyor. Bediüzzaman bunu eski eserlerinden birinde söylerken, naklederken nara-i merdane diye söylüyor. Erkekçesine nara. Yani yeri geldiğinde bu da olabilmeli. Evet biz bunu böyle anlıyoruz. İşte zaman bunu böyle anlamamıza yardımcı olmuştur. Zamanla bu daha iyi anlaşılmıştır diyebiliriz. Bunun Kur'an-ı Kerim'de belki pek çok örnekleri bulunmakta. Ahval ve vukuat ise bir keşyaftır. Meydana gelen haller, olaylar bunlar da bir keşyaftır. Yani zamanın ihtiyarlaması Kur'an'ı genişleştiriyor. Zaman ihtiyarlamasıyla Kur'an genişleşiyor. Remizleri daha böyle açığa çıkıyor. Daha net anlaşılıyor. Efkar-ı ammeye hocalık edecek yine efkar-ı amme-i ilmiyedir. Yani kamuoyuna hocalık edecek yine kamuoyunun ehli ilim olanlarının değerlendirmeleri. Bu sırra binaen ve istinaden isterim ki müfessir-i azim olan zamanın taht-ı riyasetinde, en büyük müfessir olan zamanın reisliği altında, idaresi altında her biri bir fende müteassıs, muhakkikin ulemadan müntehap, muhakkik alimlerden seçilme, bir meclis-i mebusan-ı ilmiye teşkiliyle, yani ilmi bir heyet meydana getirilsin, meşveret ile bir tefsiri telif etmekle sair tefasirdeki münkasım olan mehasin ve kemalatı mühezzebe ve müzehhebe olarak cem etmelidirler. Yani burada Bediüzzaman yapılması gereken bir tefsiri nazara veriyor. O da nedir? Heyet halinde yapılacak olan bir tefsir. Bir kişinin tefsiri değil, heyet halinde yapılacak bir tefsir. Bunlar makbul alimler olmalı, seçme alimler olmalı. Bir araya gelmeliler. Her biri değişik ilimlerde de uzman olmalı ve o şekilde kendi sahalarıyla alakalı ayetleri daha iyi açıklayabilirler. Bunu ifade ederken şöyle misal verebilirim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de biz diyor ana rahminde sizleri üç karanlık içinde yarattık. يَخْرُبُكُمْ ف۪ي بُتُونُ اُمَّهَاتُكُمْ Allah analarınızın karnında sizi yaratıyor. فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ Yani üç karanlık içinde. Şimdi bu üç karanlığı bir ilahiyatçı bilmez. Derin hoca da olsa bu üç karanlık nedir? Çok daha net bilgiye sahip değildir. Ama embriyoloji uzmanı olan bir doktor bu sahada gerçekten uzman bir kişidir. Ana rahmindeki o üç ayrı koruma sahası artık ne gibi zarlar, ne gibi şeyler, sıvılarsa bunları ismen günümüzdeki isimleriyle de ortaya koyar. O zaman ayet-i kerimeyi daha iyi anlamış oluruz. Ve Kur'an-ı Kerim'in bununla alakalı mucizesi çok daha iyi anlaşılır. Öte yandan mesela Kur'an-ı Kerim astronomiyle alakalı, yıldızlarla alakalı çok ayetleri var. Ve bir ayette buyuruyor ki Cenab-ı Hak فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِئِ النُّجُمْ Yıldızların mevkilerine yemin ederim ve اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُنْ عَظِيمٌ Eğer bilirseniz bu çok büyük bir yemindir diyor. Şimdi yıldızların mevkileri ne demek? Yıldızların yerleştirilmeleri, yörüngeleri, buralara bakan belki cihetleri var. Bir astronomi alimi bu ayeti normal bir ilahiyatçıya göre, normal bir hocaya göre çok daha iyi değerlendirebilir. Bu konuda onun ilminden istifade etmek gerekir. Evet, meşrutiyettir. Her şeyde meşveret, hüküm fermadır. Yani bu eser yazıldığı sıra ikinci meşrutiyet ilan edilmiş. Meşrutiyette hani insanlara fikirleri de soruluyor ya, bu konuda siz ne dersiniz? Herkesin fikri alınıyor. Kur'an'ın yorumunda da en azından o sahada uzman olan, kendi sahalarıyla ilgili ayetleri açıklamada yetkili olabilecek kimselere sormak lazım. Onlardan istifade etmek gerekir. Efkar-ı umumiye dahi didebandır. Yani böyle bir şeyi beklemektedir, gözlemektedir. Yani böyle bir tefsir olsa gayet güzel olur. İcma-i ümmetin hücciyeti buna hüccettir. Yani ümmet herhangi bir konuda icma etmişse, ittifak etmişse o öyle kabul ediliyor. Bu meselede de ehl ilim olanlar evet ayet bunu anlatıyor diye ittifak ettiklerinde o ayeti anlamak daha kolay olacaktır. Peki böyle bir tefsir yapıldı mı? Böyle bir tefsir gerçekleşmedi. Bediüzzaman kendisi ben diyor böyle bir tefsirin yazılmasını çoktan beri bekliyordum. Heyet halinde yapılacak bir tefsirin. Ama olmadı diyor. Bir şey umumen elde edilmezse tümüyle terk etmek de uygun değil diyerek ben diyor Bismillah deyip yazmaya başladım. İşaretül İcaz'ı yazıyor. 60 cilt olarak düşünmüş. İşaretül İcaz gibi 60 cilt kitap düşünmüş. Ama Birinci Dünya Savaşı yıllarında cephede İşaretül İcaz'ı telif ediyor. Sonrasında da işte koca bir devletin, Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, ardından yeni bir devlet kuruluşu ve şartlar değişiyor. Artık Arapça medreseler falan kapanıyor veya kapatılıyor. Bunun neticesinde Bediüzzaman eserlerini Türkçe olarak yazmaya başlıyor. Ve Arapça kurallara bağlı olarak da değil de Türkçe daha kolay nasıl anlaşılacaksa temsillerle Risale-i Nur külliyatını yazıyor. Ama yine de risalelerden de istifadeyle diğer tefsirlerde var olan güzellikleri de cem eden bir çalışma şu anda yapılabilse gayet güzel, makbul bir tefsir olur. İnşallah ileride onu da görürüz. Lillahi Fatiha.